Ayrım 27, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 262. Ertesi gün kafile kuzeye doğru ilerlerken uzaklarda vahşi bir antilop sürüsünün okyanusta ilerleyen bir geminin provasına çarpan bir dalga gibi yarıldığını gördüler. Jim hayvanların insan varlığı karşısında böyle tepki gösterdiğini biliyordu. Neyle karşı karşıya geleceklerini bilmesine imkan yoktu. Bu yüzden ufaklığa arabaları kare oluşturacak şekilde savunma pozisyonuna dizmesini ve her adama birer tüfek vermesini emretti. Sonra Zama ve Bakkat'ı da alarak Louisa ile arazinin ötesini keşfe çıktı. Yemyeşil otlarla kaplı arazi okyanus yüzeyi gibi dalgalıydı. Bir sonraki yokuşu tırmanınca ileriyi görebildiler. Dizginlerini istemsizce çekerek karşılarındaki tuhaf manzaraya sessizce baktılar. Aradaki mesafe yüzünden küçücük görünen bir grup insan tek sıra halinde yürüyordu. O kadar yavaş ilerliyorlardı ki toz bile kaldırmıyorlardı. Yanlarında hiç evcil hayvan yoktu. Dürbünüyle bakan Jim sahip oldukları azıcık eşyayı başlarının üzerinde taşıdıklarını gördü. Kilden çömlekler, su kabağından kaplar ve hayvan postundan bohçalar dışında bir varlıkları yok gibiydi. Hallerinde tehdit görmeyen Jim ateş topunu onlara doğru sürdü. Aradaki mesafe azaldıkça ayrıntılar ortaya çıkıyordu. Grubun neredeyse tümü kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu. Deri keselerde taşınan bebekler annelerinin sırtındaydı. Hepsi de bir deri bir kemikti. Bir sonraki adımı atamayacakmış gibi bitkince yürüyorlardı. Jim ile Louisa bakarken iskelete dönmüş kadınlardan biri yere yığıldı. Hem eşyalarını hem de iki çocuğunu daha fazla taşıyamayacak gibiydi. Yanındaki kadınlar durup ayağa kalkmasına yardım etti. Biri ağzına bir su kabağı testisi dayayarak kadına su içirdi. Çok dokunaklı bir görüntüydü. ''Bu insanlar can çekişiyor.'' dedi Louisa yumuşak bir sesle. Daha da yaklaştıklarında kaç kişi olduklarını saydı. 68 kişi saydım ama birkaç çocuğu gözden kaçırmış olabilirim.'' Bu zavallı insan topluluğunun yanına vardıklarında Jim üzengilerine basarak ayağa kalktı. ''Kimsiniz ve nereden geliyorsunuz?'' Jim ve diğerlerini o ana kadar görmemiş olacaklardı ki genç adamın sesi kadınlar arasında panik ve telaşa yol açtı. Kadınların çoğu eşyalarını yere fırlatıp çocuklarına sarıldı. Geldikleri yöne doğru kaçışmaya başladılar. Ama kaçma girişimleri acınacak kadar zavallıcaydı. Birer ikişer sendelediler ve yere kapaklandılar. Daha fazla koşamayacaklarını anlayınca deri pelerinlerini başlarına çekip hareketsiz kalarak dikkat çekmemeye çalıştılar. Aralarından sadece biri, yaşlı bir adam kaçmamıştı. O da bir deri bir kemik kalmıştı. Ama omuzlarını gururla dikleştirmiş ve gelenleri cesaretle karşılamıştı. Bir savaş çığlığı atarak mızrağını Jim'e doğru fırlattı. Aralarında 50 adımlık bir mesafe vardı. Yaşlı kolunun gücü o mesafeyi aşmaya yetmedi ve mızrak yarı yolda toprağa saplandı. Yaşlı adam bunun üzerine boş bir çuval gibi dizlerinin üzerine çöktü. Jim yeni bir saldırı olasılığını göz önünde bulundurarak adama temkinle yaklaştı. ''Kimsin sen babalık?'' diye tekrarladı sorusunu. Cevap alamayınca soruyu farklı lehçelerde sormaya başladı. Üçüncü denemesinde adam ne dediğini anlayarak cevap verdi. ''Seni tanıyorum. Vahşi hayvanların sırtlarına binip farklı dillerde konuşan kişi. İnsanları yemek için büyük sulardan çıka gelen beyaz timsah büyücülerindensin. İnsanlarımın konuştuğu dili başka nasıl bilecektin? Yine de senden korkmuyorum, iğrenç iblis. Çünkü yaşlıyım ve ölmeye hazırım. Ama kızlarımı ve torunlarımı yememen için kanımın son damlasına kadar savaşacağım.'' Sendeleyerek ayağa kalktı ve baltasını belinden aldı. Gel de damarlarında diğer insanlar gibi kan akıp akmadığını görelim. Konuştuğu lehçe Kuzey Lozi'ydi ve Aboli bu lehçeyi Jim'e öğretmişti. Beni çok korkuttun cesur savaşçı dedi yaşlı adama ciddi bir ifadeyle. Ama savaşmadan önce silahlarımızı bir kenara bırakıp konuşalım. Kafası karışmış ve korkmuş görünüyor dedi Louisa zavallı adam. İblisler ve büyücülerle karşılaşmaya alışık olmadığındandır dedi Bakkat. Ama kesin olan bir şey varsa o da yakında yemek yemezse rüzgarın önüne katıp sürükleyeceği. Yaşlı adam kemikleri fırlamış bacaklarının üzerinde güçlükle duruyordu. En son ne zaman yemek yedin ulu şef diye sordu Jim. Büyücüler ve timsah ruhlarıyla konuşacak değilim dedi yaşlı adam gururlu bir ifadeyle. Sen aç değilsen kızların ve torunlarının en son ne zaman yediğini söyle bari şef. Yaşlı adamın savunması sarsıldı. Dönüp insanlarına baktı ve alçak sesle mağrurca cevap verdi. Açlıktan ölüyorlar. Görebiliyorum dedi Jim katı bir ifadeyle. Jim onlara arabalardan yiyecek getirmeliyiz diye patladı sonunda Louisa. Bunca insanı doyurmak için birkaç balık ve birkaç somun ekmekten fazlası gerek. Erzaklarımızı bitirirsek onlarla birlikte biz de aç kalırız diyen Jim atını çevirdi ve antilop sürülerine baktı. Varlık içinde yokluk çekiyorlar, etrafları avla dolu ama avcılık yetenekleri ve silahları birini bile öldürmeye yetmez. Tekrar yaşlı adama döndü. Büyülerimi insanlarını öldürmek için değil, beslemek için kullanacağım. Onları oldukları yerde bırakarak atlarını av hayvanlarına doğru sürdüler. Jim bir öküz başlı antilop sürüsünü gözüne kestirdi. Bacakları dolgun, vücutlarına göre fazla inceymiş gibi görünen tuhaf hayvanlardı. Pek zeki sayılmayan hayvanlar peşlerinden gelip onlara geniş bir daire çizdiren bakkat ve zamadan kaçarak doğruca Jim ve Louisa'nın kucağına düştüler. Sürünün önünde koşan hayvanlar bir atış mesafesindeyken tehlikeyi hissedip çirkin başlarını eğdiler. Havaya tekmeler atarak kaçmaya başladılar. Ama ateş topu ve asil yürek onlara çabucak yetişti. Jim iki tüfeğiyle de isabet kaydederek iki hayvanı yere indirdi. Louisa da küçük Fransız tüfeğiyle bir tanesini vurmuştu. Ölen hayvanların bileklerine ipler geçirerek yaşlı adam ve kadınların yanına sürüklediler. Adam ayağa kalktı. Getirdiklerini görünce titrek bir sesle kadınlarla çocuklara seslendi. ''Et! İblisler bize et getirmiş! Çabuk buraya gelin!'' Diğerleri geride durup beklerken yaşlı bir kadın çekingen adımlarla yaklaştı. İki yaşlı insan mızraklarının ucunu bıçak gibi kullanarak etleri kesti. Diğer kadınlar etin beyaz iblislerce bozulmamış olduğunu görünce koşarak gelip yumuldular. Kadınların etlerden kopardıkları lokmaları iyice çiğneyip yumuşatarak yavrusunu besleyen bir kuş gibi çocuklarının ağzına vermelerini izleyen Louisa mutlulukla güldü. İlk açlıkları geçince ateş yakarak etlerin geri kalanını pişirip tütsülediler. Jim ve Louisa tekrar avlanarak bunca insana bile aylarca yetecek et getirdiler. Küçük kabilenin insanlarının korkusu kısa bir süre sonra yok oldu. Louisa aralarında dolaşırken kaçışmıyorlardı. Artık ona bebekleri kucağına almasına izin verecek kadar güveniyorlardı. Kadınlar etrafında toplanıp altın rengi saçlarına, solgun tenine hayretle bakmaya başladı. Jim ve bakkat yaşlı adamla oturup ona sorular sordular. ''Hangi kabiledensiniz?'' ''Lozi ama totemimiz Bakvato.'' ''İsmin nedir ulu Bakvato şefi?'' diye sordu Jim. ''Tegvane ve aslında ben büyük bir şef sayılmam.'' diye cevapladı yaşlı adam. Tegvane neredeyse her nehirde ve gölcükte bulunan küçük balık yiyen kahverengi leyleğin ismiydi. ''Nereden geliyorsunuz?'' yaşlı adam kuzeyi işaret etti. ''Kabilenizin genç savaşçıları nerede?'' ''Nguni'ler öldürdü.'' dedi Tegvane. ''Ailelerinin canını kurtarmaya çalışırken öldüler. Şimdi kadınlarla çocuklar için güvenli bir yer arıyorum ama korkarım katiller çok yakınımızda.'' ''Bana şu Nguni'lerden bahset dedicim. İsimlerinden korku ve heyecanla bahsedildiğini duydum. Ama onlarla hiç karşılaşmadım. Karşılaşan birini de tanımadım.'' ''Her biri şeytani bir katil.'' dedi Tegvane. ''Bulutların düzlüğü gölgelemesi gibi çabuk ve sinsice ilerliyorlar. Önlerine çıkan her canlıyı katlediyorlar.'' ''Bana bildiğin her şeyi anlat. Neye benziyorlar?'' ''Savaşçılar ağaçtan yontulmuş gibi güçlü iri yarı adamlar. Başlarına akbabak tüyü takıyorlar. El ve ayak bileklerinde çıngıraklar var. Savaşçı birlikleri yaklaşırken rüzgara benzer bir gürültü çıkarıyor.'' ''Ya silahları?'' ''Kurutulmuş bizon derisinden yapılmış siyah kalkanları ve mızrakları var. Yakın dövüşte kısa kılıçları assegai'yi kullanıyorlar. Bu silahın açtığı yara öyle derin oluyor ki kurbanın kanı bedeninden bir sel gibi akıyor.'' ''Nereden geliyorlar?'' ''Orası meçhul ama bazıları kuzeyde çok uzak topraklardan geldiklerini söylüyor. Büyük sığır sürüleriyle birlikte seyahat ediyorlar ve yollarına çıkacak canlıları öldürmeleri için öncülerini yolluyorlar.'' ''Kralları kim?'' ''Kralları yok, bir kraliçeleri var. İsmi Manatasse.'' ''Onu hiç görmedim ama anlatılanlara bakılırsa savaşçılarından daha acımasız ve zorluymuş.'' Korkuyla ufka baktı. ''Ondan kaçmamız, yola devam etmemiz gerek. İnsanlarımı güvenliğe kavuşturmalıyım. Savaşçıları çok yakınımızda olmalı. Belki nehri geçersek bizi izleyemezler.'' Tegvane ve kadınları etleri tütsüleme işinin başında bırakarak kampa döndüler. O gece pırıldayan yıldızlar altında kamp ateşinin başında yemeklerini yerken küçük mülteci kabilesinin içinde bulunduğu çıkmazı konuştular. Louisa sabah ecza sandığını birkaç çuvalda un ve tuz alıp götürmeyi önerdi. ''Sahip olduğumuz her şeyi onlara verirsen bize ne olacak?'' diye sordu Jim. ''Sadece çocuklar için?'' diye sordu Louisa onun haklı olduğunu içten içe bilerek. ''Çocuk ya da yetişkin pek fark etmiyor. Bütün kabileyi kanatlarımız altına alamayız. Onlara nehre ulaşıp geçmelerine yetecek kadar yiyecek sağladık. Acımasız bir dünya burası. Onlar da hayatta kalmak için bizim gibi mücadele etmek zorunda.'' Louisa o gece arabasına gelmedi. Jim yokluğunu derinden hissetmiş, onu özlemişti. Hala iki kardeş gibi masumca yatıyorlardı ama onunla birlikte uyumaya çok alışmıştı. Uyandığında Louisa'nın çoktan kalkmış ve ocağın başına geçmiş olduğunu gördü. Nehir kenarındaki bu duraklama sırasında tavukları eşelenmeleri için serbest bırakmışlardı. Buna duydukları minneti yarım düzine yumurta vererek gösterdiler. Louisa kahvaltı için omlet pişirdi ve hiç gülümsemeden masaya koydu. Önceki günün hayal kırıklığı hala yok olmamıştı. ''Dün gece bir rüya gördüm.'' dedi Jim'e. Jim içini çekmemek için kendini tuttu. Louisa'nın rüyalarına alışmak zorundaydı. ''Ne gördün?'' ''Dostlarımız bakvatoların başına çok korkunç bir felaket geldiğini gördüm.'' ''Mücadele etmeden teslim olmazsın değil mi?'' dedi. Louisa ona ancak küçük kabileye doğru yola çıktıktan sonra tekrar gülümsedi. Jim oraya varana dek Louisa'yı üstlendiği koruyucu rolünden nasıl vazgeçirebileceğini düşündü ama bir çaresini bulamadı. Son fersahı etlerin tütsülendiği ateşin dumanı rehberliğinde kat ettiler. Alçak tepeyi tırmandıklarında dizginleri şaşkınca çektiler. Tegvane'nin kampı son gördüklerindeki gibi değildi. Dumanlara karışan tozlar görüşü kısıtlıyordu. Ancak buluta telaşla girip çıkan insanlar kargaşanın büyüklüğünü gösteriyordu. Jim hemen dürbününü çıkardı. Kısa bir göz attıktan sonra bağırdı. ''Ulu tanrım, Nguni'ler onları bulmuş bile.'' ''Biliyordum.'' diye haykırdı Louisa. ''Başlarına bir felaket geldiğini söylemiştim değil mi?'' Louisa öne fırlayınca Jim atını hemen peşinden sürdü. Asil yüreğin dizginlerini çekerek onları durdurdu. ''Dur, neye daldığımızı bilmeden ilerleyemeyiz.'' ''Ama dostlarımız ölüyor.'' ''Yaşlı adam ve kabilesi muhtemelen ölmüştür zaten. Akıbetimizin onlarla aynı olmasını mı istiyorsun?'' Planını Bakkat'la Zama'ya çabucak anlattı. Neyse ki arabalar fazla gerilerinde değildi. Zama'ya geri dönüp ufaklığı uyarmasını, arabaları savunma pozisyonuna geçirmesini ve tüm hayvanları arabaların arasına almasını söylemesini emretti. Kampı emniyete aldıktan sonra ufaklıkla iki sürücüyü alıp mümkün olduğunca çabuk buraya dön. Her adam için ikişer tüfek getirin. Kurşun torbalarını saçma ile doldurun ve barutluklar için fazladan barut getirin. Yakın mesafeden ateşlenen saçmalar daha etkili olabilirdi. Üstelik tekrar doldurulmaları daha kolaydı. Louisa dostlarının yardımına hemen koşmak istiyordu ama Jim onu Zama ve diğerleri gelene kadar beklemeye ikna etti. Bir saat içinde burada olacaklar diye güvence verdi. O zamana kadar hepsi ölmüş olur. Dürbünü elinden almaya yeltendi ama Jim vermedi. Bunu görmesen daha iyi olur. Dürbünle baktığında gün ışığı altında parlayan keskin çeliği, savrulan kalkanları ve dans eden tüylü kafaları görebiliyordu. Çıplak bir bakvato kadınının toz bulutunun içinden bebeğini göğsüne bastırarak can havliyle fırladığını görünce onun bile dehşetle tüyleri ürperdi. Uzun boylu bir savaşçı kadının hemen peşinden çıkageldi. Kadını yakaladı ve kısa kılıcını sırtına soktu. Asse Gai'nin ucu kadının göğüslerinin arasından çıktı. Jim kanla ıslanan çeliğin yüzeyin hemen altında dönen bir somonun pulları gibi pes pembe parladığını gördü. Kadın yere kapaklandı. Savaşçı kadının üzerine eğildi, sonra bebeği de alarak doğruldu. Minik beden elinde sallanıyordu. Savaşçı bebeği havaya fırlattı ve Asse Gai'sinin ucunu havaya dikerek küçük vücudu kılıca geçirdi. Sonra çocuğun bedenini bir kenara fırlatarak toz bulutunun içine girdi. Zama sonunda ufaklık, Klaas, Buntu ve diğer sürücülerle birlikte geldi. Ama aradan geçen sürü Louisa'ya bir asır gibi gelmişti. Jim hemen tüfeklerin doldurulup hazırlanmış olup olmadığını kontrol etti. Adamların hepsi tüfek kullanmada ustalaşmıştı ama daha önce hiçbir çarpışmada yer almamışlardı. Tek sıra halinde yan yana dizildiler ve atları yormamak için yürüyüş hızında ilerlediler. Jim Louisa'yı yanından ayırmıyordu. Aslında onu arabaların yanına göndermeyi tercih ederdi. Ama Louisa'nın buna kesinlikle yanaşmayacağını biliyordu. Yaklaştıkça yükselen sesleri duydular. Kurbanların acı feryatları, Nguni'lerin zafer çığlıklarına karışıyordu. Toz ve dumanın altında toprağın üzeri kadınların ve çocukların cansız bedenleriyle kaplanmıştı. Hepsi öldürülmüş diye düşündü Jim ve içine kıpkızıl bir öfke sardı. Louisa'ya baktı. Katliamı izleyen kızın yüzü duyduğu dehşetle bembeyaz kesilmişti. Sonra gözlerine inanamayarak bakvatolardan birinin hayatta olduğunu gördü. Kamp alanının ortasında alçak bir granit çıkıntısı vardı. Doğal bir siper oluşturuyordu. Tegvane bir elinde sopa, diğerinde mızrakla kayanın arkasında durmuş, saldırılara var gücüyle direniyordu. Bütün vücudu düşmanlarının ve kendi kanıyla kızıla boyanmıştı. Etrafı Nguni savaşçılarıyla çevrilmişti. Yaşlı adamın cesaretiyle eğleniyorlar, onunla bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlardı. Alaycı kahkahalar atarak etrafında dans ediyorlar, silahlarını sallıyorlardı. Tegvane uzun yıllar öncesinde kalmış gençliğinin gaddarlığı ve kararlılığı ile direniyordu. Tiz savaş çığlıkları atarak saldırdı ve Jim savaşçılardan birinin sendeleyerek gerilediğini gördü. Yaşlı adamın mızrağı savaşçıyı yüzünden yaralamıştı. Nguni ellerini yarasının üzerine kapadı ve parmaklarının arasından kanlar süzüldü. Diğer savaşçılar dalga geçmeyi bırakıp öfkeyle Tegvane'nin üzerine yürüdüler. Atlılar şimdi kampa sadece 100 adımlık uzaklıktaydı ama Nguni'ler katliamın zevkine öylesine dalmıştı ki yaklaştıklarını fark etmediler. ''Kaç kişiler?'' diye sordu Jim Louisa'ya. ''Görebildiğim kadarıyla 20 civarı.'' ''Küçük bir keşif grubu diye tahmin etti Jim. Sonra adamlarına bağırdı. ''Saldırın, acımayın. Hepsini kuduz çakallarmış gibi vurun.'' Atları eşkin sürerek kamp alanına daldılar. Tam önlerinde bir Nguni Assegai'sini genç bir kadına saplamaya çalışıyor, yere düşen kadın kılıç darbelerinden kaçmak için bir su yılanı gibi kıvrılıp bükülüyordu. Savaşçı kendini bu zalimce oyuna öylesine kaptırmıştı ki Louisa'yı burnunun ucunda bitene dek fark etmedi. Jim Louisa'nın niyetini anlamamıştı. Genç kadının tüfeğini doğrultup hiç duraksamadan ateş etmesi üzerine şaşırdı. Saçmalar Nguni'nin terle kaplı göğsüne saplandı ve adam geriye savruldu. Louisa ikinci tüfeğini kılıfından çekti ve Jim ile beraber etrafı düşmanla çevrilmiş Tegvane'nin yardımına koştular. Louisa tekrar ateş etti ve bir adamı daha indirdi. Jim bulundukları şartlara rağmen onda gördüğü bu soğuk kararlılık karşısında şaşkınlıkla karışık bir hayranlık duymuştu. Bu Jim'in tanıdığını sandığı kız değildi. Az önce gözünü kırpmadan iki adam öldürmüş, hiçbir duygu belirtisi göstermemişti. Tegvane'ye saldıran savaşçılar arkalarından gelen tüfek seslerini duymuştu. Gök gürültüsüne benzeyen bu sesler onlar için öyle şiddetli ve yabancıydı ki, yaşlı adamı bırakıp şaşkın bakışlarla atlılara baktılar. Kurbanlarının kanlarıyla lekelenmiş yüzlerinde şok ifadesi vardı. Jim Louisa'nın hemen ardından ateş etti. Saçmalar ateş ettiği savaşçının çıplak karnına gömülerek adamı yere yıktı ve hemen yanındakinin de kolunu parçaladı. Şaşkınca bakan savaşçının assegaisi yere düştü. Kolu işe yaramaz bir halde omuzundan aşağı sarkıyordu. Yaralı koluna bir anlığına baktıktan sonra eğilip sol eliyle assegaisini yerden aldı ve doğruca cesareti karşısında afallayan Jim'in üzerine koşmaya başladı. Jim tüfeklerinin ikisi de boş olduğu için eğerinin önünde duran piştovunu çekmek zorunda kaldı. Kurşunu yaklaşan Nguni'nin boğazına saplandı. Nefes borusu parçalanan savaşçı gargara yapar gibi sesler çıkardı. Boğazından kan fışkırıyordu. Onu gören yoldaşları Tegvane'yi bırakarak atlılara saldırdı. Yüzlerinde kana susamış bir ifade vardı. Çıplak ayaklarının ve silahlarını savuran kollarının her hareketinde bileklerindeki çıngıraklar ötüyordu. Zama ve Bakkat aynı anda ateş ederek birer savaşçı öldürdü. Ufaklıkla diğer sürücülerin ateş etmesiyle iki tanesi daha vuruldu. Ama ustaca ateş edilmediği için sadece yaralanmışlardı. Yaralı Nguni'ler yaralarını aldırmadan atlılara doğru ilerlemeyi sürdürüyor, assegailerini sallayarak savaş çığlıkları atıyorlardı. ''Geri çekilin, gerileyip tüfeklerinizi doldurun.'' diye bağırdı Jim. Atlılar dönerek kamp alanından 4 nala uzaklaştı. Atların hızıyla bol ölçüşemeyeceklerini gören savaşçılar yavaşlayarak durdu. Jim düzlüğün uzak bir noktasında adamlarını durdurarak durumu tekrar kontrolü altına aldı. ''Atlarınızdan inin ve tüfeklerinizi doldurun.'' diye emretti. ''Atlarınıza sahip olun.'' Adamlar hemen bu emirleri yerine getirdi. Atların dizginlerini omuzlarına geçirdikten sonra tüfeklerinin ağzına barut dökerek üzerine bir avuç saçma eklediler ve sıkıştırdılar. ''Ufaklık ve diğer sürücüler usta atıcılar sayılmaz.'' diye mırıldandı Jim Louisa'ya ikinci tüfeğini doldururken. ''Ama hiç olmazsa emirlere uyuyorlar.'' Tüfekleri doldurma konusunda neredeyse onun kadar hızlı olan Duiza, işini onun hemen ardından bitirdi. Durduklarını gören Nguni'ler cesaretlenmişti. Vahşi çığlıklar atarak hızla koşmaya başladılar. ''En azından onları zavallardan uzaklaştırmış olduk.'' dedi Luisa atına binerken. Jim de ateş topunun üzerine atladı ama diğerleri hala tüfeklerini doldurmakla meşguldü. Jim, Luisa'nın haklı olduğunu gördü. Kalan savaşçıların hepsi atlıların peşine düşmüş, hızla yaklaşıyorlardı. Kötü yaralanmış ama hala hayatta olan Tegvane, Granit Siper'in yanında duruyordu. Tüfeğini doldurma işini bitiren Bakkat, bir maymunun çevikliğiyle Eyer'in üzerine atladı. Hemen Jim'in yanında yerini aldı. Ama diğerleri hala hazır değildi. ''İşinizi bitirince bizi takip edin.'' diye bağırdı Jim. ''Ama acele edin.'' Sonra Luisa ile Bakkat'a döndü. ''Haydi şunlara günlerini gösterelim.'' Üç atlı koşarak yaklaşan savaşçıları karşılamak üzere ilerledi. ''Hiç korkmuyorlar.'' dedi Luisa adamları gönülsüzce takdir ederek. Nguni'ler hiç duraksamadan doğruca atlılara koşuyordu. Aralarında sadece 100 adımlık bir mesafe kalmıştı ki Jim atını durdurdu. Eyerlerinin üzerinden ustalıkla ateş ettiler. Savaşçıların ikisi yere kapaklandı, üçüncüsü karnını tutarak dizlerinin üzerine çöktü. Tüfek değiştirip tekrar ateş ettiler. Jim'le Bakkat birer adam daha indirdiler ama tüfekler Luisa'ya çok ağır gelmeye başlamıştı. Silahın geri tepmesiyle yüzünü acıyla buruşturdu. İkinci atışında ıskalamıştı. Diğer Nguni vahşice uluyarak arayı kapattı. Sadece birkaç tanesi ayakta kalmıştı ama hiç çekinmedikleri yüzlerindeki ateşli ifadeden anlaşılıyordu. Kalkanlarını kaldırarak hırsla bağırdılar. Geriye diye emretti Jim ve savaşçıların saldırısına ramak kalmışken sonunda tüfeklerini doldurup atlarına binmiş olan Zama, ufaklık ve diğer sürücülere doğru uzaklaştılar. Birbirleriyle karşılaşıp aksi yönlere doğru yola devam ederken Jim ufaklığa bağırdı. ''Sakın fazla yaklaşmalarına izin vermeyin. Geriden ateş edin. Tüfekleri doldurur doldurmaz arkanızdan geleceğiz.'' Tüfeklerini tekrar doldurduktan sonra ufaklığın emirlerine uymuş olduğunu gördü. Adamlarıyla Nguni'lerin ulaşamayacağı bir mesafeden ateş ediyorlar, fazla yaklaşmalarına izin vermiyorlardı. Artık atışları daha isabetliydi. İki savaşçı daha vurulmuş, cansız bedenleri yere serilmişti. Tüfekleri boşalınca dönerek 4 nala uzaklaştılar. O arada Jim, Luisa ve Bakkat tüfeklerini tekrar doldurmuş ve atlarına binmişti. İki grup atlı yine birbirlerinin yanından geçerek aksi yönlere doğru ilerledi. ''İyi atış!'' diye cesaretlendirdi Jim ufaklığı. ''Şimdi sıra bizde.'' Yaklaştıklarını gören Nguni savaşçıları durdu. Bir an için ne yapacaklarını bilemez halde beklediler. Hiçbir insanın hızına yetişemeyeceği, acayip hayvanların sırtına binen bu yabancılarla başa çıkamayacaklarını anlamış, ellerindeki gök gürültülü, büyülü duman çıkaran silahlarla uzaktan da öldürebildiklerini görmüşlerdi. İçlerinden biri dönüp kaçmaya başladı. Jim kaçan savaşçının kalkanıyla Assegai'sini bırakmadığına dikkat etmişti. Teslim olmayı düşünmediği, ilk fırsatta tekrar saldıracağı belliydi. Diğer savaşçılar da ona uyarak dönüp uzaklaştılar. ''Dikkatli olun!'' diye uyardı Jim adamlarına. ''Sizi tuzağa çekmelerine izin vermeyin. Kaçar gibi yapmanın, hatta ölmüş numarası yapmanın Nguni'lerin en sevdiği taktiklerden biri olduğunu Tekvane'den öğrenmişti. Düşmanlardan biri diğerlerine göre daha yavaş olduğu için geride kalmıştı. Jim savaşçının peşinden giderek çabucak yakaladı. Tüfeğini doğrultuyordu ki Nguni aniden ona doğru döndü. Jim adamın sandığından yaşlı olduğunu gördü. Kısa kıvırcık sakalında gümüş teller vardı. Başlığı deve kuşu tüylerinden yapılmıştı ve mızrak tutan kolunun üst kısmına onurunu ve cesaretini belirten inek kuyrukları bağlanmıştı. Beklenmedik bir süratle Jim'in üzerine atıldı. Assegai'si ile ateş topunun yaralaması işten bile değildi. Ama Jim son anda adamın suratına doğru ateş etti. Dönüp baktığında Luisa'nın emrine itaat etmiş olduğunu gördü. Kaçan savaşçıların peşine düşmemiş, Bakkat ve Zama ile kalmıştı. Bu sağduyu gösterisi Jim'i memnun etti. Adamlarının dağılması işleri çetin bir noktaya getirebilirdi. Luisa'nın beklediği yere döndü. Yanına vardığında genç kadının öfkesinin belirdiği hızla kaybolmuş olduğunu gördü. Yerde yatan ölü Nguni'lerden birine bakarken gözlerinde üzüntü ve pişmanlık belirmişti. ''Onları kaçırdık ama geri döneceklerinden eminim.'' dedi Jim. Luisa kalan savaşçıların ilerideki hafif tepenin ardında gözden kayboluşunu izliyordu. ''Bu kadarı yeterdi.'' dedi Luisa. ''Gitmelerine izin verdiğine sevindim.'' ''Savaşmayı nereden öğrendin?'' ''Martının top güvertesinde 1 yıl geçirmiş olsaydın anlardın.'' O sırada ufaklık ve diğer sürücüler dolu tüfeklerle geri döndü. Peşlerine düşeceğiz Somoya diye bağırdı hevesle. Kendini savaşın coşkusuna kaptırmıştı. Hayır, bırakın gitsinler diye emretti Jim sertçe. Manatase ile ordusu muhtemelen tepenin ardında sizi bekliyordur. Hemen arabaların yanına dönün. Hayvanları koruyun ve herhangi bir saldırıya karşı tetikli olun. Ufaklık ve diğer sürücüler arabaların yanına dönerken Jim ve diğerleri Bakbatuların kamp yerine yöneldi. Yaşlı Tegvane bir kayanın üzerine çökmüş yaralarını incelerken kabilesinin ölen üyeleri için bir ilahi mırıldanıyordu. Luisa yaşlı adama içecek su verir, yaralarını yıkar ve kanamayı durdurmak için tampon yaparken Jim kamp alanını dolaştı. Dolu piştovunu hazır tutarak yerde yatan Ngunilere temkinle yaklaştı. Ama hepsi ölmüştü. Saçmalar vücutlarında korkunç yaralar açmıştı. Çoğu iri yarı yakışıklı, güçlü kuvvetli gençlerdi. Silahlarının usta demircilerin elinden çıktığı belliydi. Jim yerden bir assegai aldı. Kılıç eline muhteşem bir dengeyle oturuyordu ve her iki ağzı da kolunun üzerindeki tüyleri tıraş edebilecek kadar keskindi. Ölü savaşçılarının hepsinin boynunda kolyeler ve oyulmuş fil dişleri asılıydı. Jim son atışıyla öldürdüğü yaşlı canlı Guni'nin boynundaki süslerden birini aldı. Başlığındaki deve kuşu tüylerine ve kolundaki inek kuyruklarına bakılırsa yüksek rütbeli bir savaşçı olmalıydı. Fil dişi kolye usta eller tarafından oyulmuştu. Deri şerit üzerine minik insan figürleri dizilmişti. Her figür savaşta öldürdüğü bir kurbanı temsil ediyor olmalı diye tahmin yürüttü. Ngunilerin fil dişine çok değer verdikleri açıktı. İlgisi uyanan Jim kolyeyi cebine attı. Kamp alanında dolaşırken savaşçıların işlerini şansa yer bırakmadan yapmış olduklarını gördü. Çocukları öldürmeleri çok kolay olmuş, görünüşe bakılırsa başlarının arkasına indirilen sert bir sopa darbesi amaçlarına ulaşmalarına yetmişti. Tegvane dışında hala hayatta olan tek bir kişi buldular. O da Luisa'nın ilk atışıyla kurtardığı kızdı. Omzunda derin bir mızrak yarası vardı ama zama ayağa kalkmasına yardım ettiğinde tek başına yürüyebilecek kadar iyiydi. Luisa kızın dümdüz karnına ve küçük göğüslerine bakınca bir çocuk doğurmuş olamayacak kadar küçük olduğunu gördü. Kızın hayatta olduğunu gören Tegvane mutlulukla bağırarak kıza doğru sekti. ''Bu İntepe, kalbimin biricik çiçeği, torunum!'' diye aykırdı. Luisa kabileyle ilk karşılaşmalarında kıza dikkat etmişti. Çünkü kadınlar arasında en güzeli oydu. İntepe uysalca yanına geldi ve Luisa yaralarını temizleyip tedavi ederken kıpırdamadan durdu. Luisa Tegvane ve torununun tüm yaralarıyla ilgilendikten sonra düzlüğe saçılmış cesetlere baktı. ''Diğerlerini ne yapmamız gerekiyor?'' diye sordu Jim'e. ''Burada işimiz bitti.'' dedi Jim. Sonra başını kaldırıp yükseklerde daire çizen akbabalara baktı. ''Gerisini onlara bırakacağız. Başka çare yok. Hemen arabaların yanına dönmeliyiz. Ngunilerin tekrar saldırması an meselesi.''
27. Ayrımın Sonu Sayfa 274.